A9 ekranlarından merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün Boğaz'ın nadide bir mekanında Erkan Seyhan hocamla birlikte programımızın konuğu Sayın Can Ataklı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Harika bir gün ama.
Evet. Karlı ve güzel ya, İstanbul'un güzel bir havasında.
Çok nadir yakaladığımız kar manzaraları var. Yani bu kar müthiş de yumuşak ama manzara çok süper. Hoş. Hakikaten evet, çok hoş. Evet, yani evet. Doyamıyor insan.
Özellikle ara sokaklarda hani bozulmayan yerlerde tam daha havası yaşadık.
Çok güzel. Yani. Çok güzel.
Evet, Sayın Can Ataklı'yı hepiniz tanıyorsunuz tabii. Yani gazeteci ve yazar olarak kendisini tanıtmama gerek yok. Ancak mektepli, yani gazeteci ve yazar olarak gazeteci
evet, okulundan gelen. Evet. Ama aynı anda çalışıyordum. Evet. Yani avantajım oydu. Yani hem okulu bitirip mesleğe girmedim. İkisi aynı anda olduğu için belki daha iyi gittim.
Evet. Sizin başladığınız yıllar herhalde üniversiteyle birlikte 76'lı
76,
yıllar değil
76,
mi?
76, evet. 75'in sonu üniversite, hemen 76'nın başında mesleğe girdim. Birlikte yürüdü. En büyük avantajım odur. Yani benim şansım aynı zamanda o.
Hem mektepli hem alaylı.
Evet, evet. Yani nadir zor evet, olan zor, bir şeydi evet, o. Evet, evet. Yani okulu bitirip de iş arama derdim olmadı benim. Evet, evet. Beraber yürüdü. Çok yararını gördüm tabii.
Şimdi yaklaşık bu 35 yıllık, 36 yıllık oldu bir meslek hayatı. Şimdi gazetecilik öyle bir meslek ki iletişim araçlarıyla birlikte haber alma, haberi verme. Yani o zamandan bu zamana çok değişti. İletişim çok değişti, teknolojisi, tabii. Yani bilgisayar değil mi? Sosyal medya. Sizin o zamanlarda daktilo vardı. Yani yazı yazma bile farklıydı.
Şimdi daktilo vardı diyorsunuz. Şimdi olmayanlar, bilgisayar yok, telefon yok. Telefon, bırakın telefon, cep telefonu telefon falan yok. Değil. Telefon yok. Yani yazılıyorsunuz 15 yıl sonra bağırıyorlar telefonu. Yani öyle bir dönem o. Onun için hani daktilo vardı, hoşuma gidiyor. Olmayanlar var esas. Yani bir telefonla edemiyorsun. Faks yok. Fotoğraf geçme sistemleri yok. Yani şimdiki gibi dijital hiçbir şey yok. Yani resmi çekiyorsun. Sadece 62 dakika banyosu sürüyor falan. Yani öyle bir dönemdi ama evet, ben kendimi şanslı sayıyorum. Bütün aşamalarını yaşadım ben. Yani meslek hayatında. Onun için yani o konuda çok bilgiliyim. Yani bilgiliği şöyle söylemek istiyorum. Yani bütün aşamalarını bilen biri olarak geldiğimiz günün tabii ne olduğunu ben herkesten daha iyi anlayabiliyorum. Yani evet, mesleğe 3 yıl, 5 yıl önce başlayanlar bu avantajı bilmiyorlar. Ya da evet, o çekilenleri bilmedikleri için hayat daha kolay geliyor. Ya bana ise olağanüstü geliyor her şey. Çok hoşuma evet, gidiyor. Her gelişme.
Yani çok büyük etkisi oldu bilgisayarın tabii. Bu özellikle sizin mesleğinizde de çok büyük gelişme tabii. Siz çekirdekten ve o zor şartlardan geldiniz. Bilgisayar nasıl, ne kadar içindesiniz? Nasıl
şöyle yani bilgisayarın çok mecburen çok içindeyim. Ama şu var, tabii bugünün gençlerinden, hatta çocuklarından değil yani çok çok geri. Bilgisayar ya da bilgisayarlı sistemleri kullanma konusunda. Yani çünkü biz mesleğe başladığımızda, daha doğrusu hayatımızı hep hani bilgisayar deyimiyle söyleyeyim manuel yaşadık biz. Her şeyi evet, kendimiz yaptık. Evet. Ya en azından cebimizde parayla gezdik. Ya maaş evet, alırdık, maaş cebimizde. Çünkü parayla gideceksin her yere. Yani hiç kredi kartı yok. Ya bırakın şeyleri. Yani ilk oradan başlayalım. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yani şimdi o bilgisayarla yapılan gazetecilik teknolojisi olarak değil. Yani resim büyütme, küçük ve başlıkları ayarlama, yazı düzeltme, onların hepsini biz o bilgisayar muhalefetiyle kendimiz yapıyoruz. Yani manuel yaşıyorduk biz. Onun için ona alışkanlık çok fazla. Şimdi bu bilgisayarın yaptığı şeylere bir kısmını hani aklıma gelmiyor. Bazen keşfettiğimde ya da birisi bana biliyor musun bu telefonla şu da yapılabiliyor, böyle müthiş seviniyorum. Çünkü de bilmiyorum yani geçen gün bir şey hava durumu yakaladım. Benim telefonumda. Evet. Hava durumu varmış. Bir yere dokundum yanlışlıkla. Şey çıktı. Yerel hava durumu diyor. Yani bulunduğunuz yer yazıyor orada. Diyor ki işte ay okulun adını unuttum arkamızdaki.
Kuleli.
Mesela Kuleli yazıyor telefonda. Onu evet, keşfettim. Çok sevindim. Yani demek ki Kurtuluş'ta olsam Kurtuluş yazıyormuş meğer. Evet. Ya bunu öğrenmek bile hoşuma gidiyor. Ama şimdiki gençler, çocuklar özellikle oyuncak gibi kullanıyorlar. Bizim dezavantajımız hani bilgisayarla yapılacak bir şeyleri hayal etmemek belki. Onun için şimdi daha çok uğraşmaya çalışıyorum. Tabii her alanda hayatımı kolaylaştırıyor. Onun için de seviniyorum. Evet.
Yani biz size göre daha yeni nesiliz ama şu anda gençler hakikaten bunun çok çok ötesinde. Yani biz de onların gerisindeyiz.
En çok
bilgisayar kullanmadan.
Söylediğim şey şu. Mesela biri soruyor, ya bu telefonu nasıl kullanıyor? Ya diyorum, sokaktan geçen bir çocuğu çağır anlatsın sana. Yani herhangi bir çocuğu. Herhangi bir şey. Gel yavrum de, şu nasıl çalışıyor? Bak sana nelerini anlatacak oğlum. Onlar biliyorlar.
Artık tabii ya bu iletişim çağında bütün dünya avucumuzun içine gelmiş durumda. Evet. Anında haberler.
Biz de dünyanın avucunun içindeyiz ama. Yani anlamda, o tarafı evet. da var ama.
Şimdi geleneksel medya ile birlikte sosyal medya da çok ilerledi. Sosyal paylaşım ağları. Nasıl değerlendiriyorsun sosyal medyayı?
Şimdi sosyal medya çok ilerledi. Bir de ileri giden sosyal medya var. İkisini beraber. Şimdi ben tabii olumsuzlukları konuşmayı çok sevmem o alanda. Sosyal medya çok önemli. İnsanların iletişimini sağlıyor. Ortak tepkilerini sağlayabiliyor. İnsanların en azından fikren yalnız olmadığını gösteriyor. O açıdan iyi. Kötü tarafları da var tabii. Kötü kullanımı var. O rahatsız ediyor. Yani orada bir yeni akım özgürlük anlayışı var. Mesela o özgürlük biraz terbiyesizliğe, küstahlığa dönüşebiliyor. Ama ben o olumsuzlukları hep görmek istemiyorum. Yani onları biz zaman içinde herhalde gideriz. Çok çok önemli bence ve artık dünyada hiçbir şeyi kimseden saklayamazsınız. Evet. Yani öyle bir an gelecek ki herhalde bu hala bizim belki de tabu gibi olan bütün dünyada hani işte bu devlet sırrıydı, yok işte ülke çıkarları falan onlar bile kalmayacak. Yani her şey açıldığı için o zaman herkes ona göre davranmak zorunda kalacak. Başka bir boyuta geçeceğiz. Yani evet. geçiyoruz da zaten. Yani şu anda sadece Türkiye'de yaşananlara bakalım. Hiçbir şey gizli kalamıyor. Ha bunların ortaya çıkış şekli kötü olabilir, yasa dışı olabilir, bazen hukuk dışı olabilir, ahlak dışı olabilir. Ama onları yerli yerine oturtmak da insanlar olarak bizim elimizde. Yani ben bu aklın, bu ortak aklın galip geleceğine inanıyorum. O açıdan ama bakınca da kendi dönemimizi biraz mağdur edilmiş ya da biraz gadire uğramış gibi de kabul ediyorum. Çünkü yani bu bizim dönemimizde benim anladığım boyutta düzelmeyecek. Ama adımlar atılacak. Yani biz bu işin belki mahkumları, mağdurları olacağız. Alışamayacağız. Ama bundan 20 sene, 30 sene sonraki nesiller yani o şeffaflığın, o açıklığın içinde olacaklarından yani bugünleri böyle belki hayretlerle izleyecekler. Yani sosyal medya bence o açıdan çok faydalı. İyi kullanılırsa da dünya belki daha barış içinde, daha sevgi dolu, daha hoş bir dünya olacaktır. Çünkü kötü bir şey yapamayacaksınız ki. Yani ona cesaret edemeyeceksiniz çünkü herkes her şeyi biliyor olacak.
Tabii.
Yani iyimser bakışım bu. Tabii çok kötüye de gidebilir. Yani bu açıklık adına ya da herkesi kontrol edebilme mekanizması kötü ellerde ya da daha otoriter rejimlerde o herkesi robot haline getirmek gibi bir yola da girebilir ki hani bilim kurgu filmlerinde daha çok bu işleniyor. Yani evet. benim bu iyimser bakışım işlenmiyor da. Ya bunu böyle birileri çıkar ve bunu kötüye kullanır diye. Öyle olmamasını diliyorum ama o da bir tehdittir tabii. Çünkü bu kadar kontrol edebiliyorsanız her şeyi ve açıkta yapabiliyorsanız kötüye de kullanılabilir. Endişem o.
Evet.
Aslında yani dediğiniz çok doğru. Ben de iyimser bakıyorum. Yani ben çok hani böyle filmlerde olduğu gibi kötüye kullanılacağını değil de bunun zaman içinde insanlığa fayda getiren bir şey olacağını düşünüyorum.
Aynen.
Hatta hani her ne kadar şu anda dünyanın birçok bölgesinde büyük sıkıntılar varsa da hani dünyanın iyiye doğru gittiğine de inanıyorum. Şimdi burada birçok yurt dışında stratejist de aynı şeyi söylüyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yıldızı parlayan bir ülke olacağı, bölgede daha da güçleneceği, dünyada lider bir ülke haline geleceği. Şahsen ben buna hem inanıyorum hem umut ediyorum böyle bir şey. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani önemimiz malum ama daha da iyiye doğru gidiyor mu Türkiye?
Şimdi, yani bu tabii biraz tartışılabilir bir konu. Ben tabii Türkiye'nin kötüye gittiğine inanmıyorum. İyiye gidecek. Yani neden? Bu umudum nereden kaynaklanıyor? Biz sadece bu topraklarda 1000 yıldır varız. Yani Anadolu evet. topraklarında 1000 yıldır varız. Ve bir 1000 yıllık gelişmeye baktığımız zaman ya da geçmişe dönüp 1000 yılı taradığımız zaman tabii ki inişler çıkışlar vardır ama Türkiye'nin ya da bu coğrafyada yaşayan bizlerin, yani Türkiye son 80-90 yıldır var, hiç gerilemediğini görüyoruz.
Evet.
Yani her durumda çıkmaza girse bile bir atak yapmış ve hep ileriye gitmiş. Zaten bunu durdurmamız mümkün değil. Bu coğrafyada yaşayan insanların aklı, bilgisi, kültürü var. Bir defa bin yıllık bir Anadolu kültürümüz var. Ortak bir kültür. Bunun içinde dinlerden oluşan kültür var. Etnik kimliklerden oluşan kimlik var. Dillerden oluşan kimlik var. Eğitim düzeylerinden oluşan. Yani burası zengin bir coğrafya. Onun için bizim geri gitmemiz diye bir şey ben zaten düşünmüyorum. Ha şimdi dünyanın yıldızı oluruz olmayız. Şimdi tabii eskiye bakarsak öyle bir şey göremiyorum. Yani hani yıldızı olacak. Ya yıldızız zaten. Yani bu bölgede bizden daha güçlüsü yok. Bunu kabul etseler, etmeseler. Sen şusun busun. Hayır. Yani şöyle coğrafyamıza baktığımız zaman. Yani ben sert söylediğim zaman kızıyorlar. Ya işte yani ben Suriye'den geri miyim kardeşim? Irak. Oradan in aşağıya. Ürdün'ü, Lübnan'ı, in Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, yok işte diğer şeyhlikleri. Yani bu coğrafya. Mısır, Tunus, Libya, Fas. Şimdi bunlara baktığın zaman bir kere toplum olarak üstesin. Demokratik ve hukuksal anlayışta üstesin. Eğitim olarak üstesin. Nüfus olarak üstesin. Ben zaten bölgenin yıldızıyım. Ha, evet. Bunu iyi kullanıp kullanmamak. Evet. Sorun bu. Ha, bu arada dünyanın hani o çok büyük gibi gözüken coğrafya aslında çok küçülmüş vaziyette. Artık her şey iç içe girdi. Böyle bir ortamda hani süper oldum olmadığımı ben çok da gerekli görmüyorum. Yani bugün Amerika süper güç gözüküyor. Yani vakti zamanında Roma süper güçtü, efendim ne bileyim işte Persler süper güçtü, Yunan medeniyeti diyoruz falan ama işte bir çıkar iner, coğrafi durumlarına göre de etkiler. Ama bugün artık o da kalmadı. Türkiye o açıdan zaten süperdir bana göre. İyi, daha iyi yönetilirse dünya sistemi içinde daha önemli yer alır, daha sözünü geçirir. Ben bunun olabileceğine inanıyorum ama bugün söylenen anlamda ve özellikle ben diyorum ki bu ülke, bu toplum zaten bölgenin süper gücü. Evet. Bunu iyi sevk ve idare ettiğin zaman bunu anlatmamıza gerek yok. Yani böyle olacak zaten. Onun için endişem yok. Hı hı. Ha, bugünkü iktidarın dediği gibi ise çok özel parantez açarak söylüyorum. Hayır, onların belki bakışı farklı. Onun için de ama ona rağmen ben zaten
güçlü. Tabii.
Onun için endişem yok yani. Öne doğru endişem yok.
Zaten bizim hep bugüne kadar tarihte de sevgiyle, şefkatle ve özgürlük vererek insanlara bir süper güç olmuşuz. Yani hiçbir zaman zorlamayla, baskıyla, yani dikte ettirerek bir şeyleri değil. Tamam, hani eski dönemlerde mutlaka savaşlar var, topraklar kazanılıyor ayrı ama gittiği her yerde hani Osmanlı kültürü neyi getirmiş? Herkes fikrini özgürce söyleyebilmiş, dinini özgürce yaşamış. Hiçbir zaman milli kimliğinden uzaklaştırılmamış. Sevgiyle, şefkatle de bağlanmış. Yani biz tekrar bunu bina edebilirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum açıkçası.
Evet ama bence orada da çok fazla bir sorun yok. Yani Türkiye, şimdi biz yakın tarihi çok irdeliyoruz. Ama özellikle baştan onu söylemeye çalışıyorum. Yani sadece bu topraklarda 1000 yıldır varız. Evet, bakın 1071'de girmişiz. Evet. Ondan önce zaten girilmiş. Yani 1071'i kabul etsek bile 1000 yıl ya. Evet. Aşağı yukarı 1000 yıl. Evet. Çünkü ondan önce gelen Akıncı gruplar var yani yerleşmişler. Tabii, 1000 yıl. Şimdi biz bunun tabii son 60 yılındaki bazı konuları ele alıp onları da olumsuzlayıp belki konuşuyoruz. Bu beni mesela rahatsız ediyor. Şimdi yani bizim o geçmişteki diğer dinden, diğer ırklardan, diğer renklerden, diğer dillerden olanlara olan hoşgörü şu anda ortadan kalkmış değil.
Değil tabii.
Sadece kıta Avrupa'sının neredeyse tamamının faşist rejimlerle idare edildiği bir dönemde Türkiye'de kurduğu cumhuriyeti bir üniter yapı ve ulus cumhuriyeti, ulus devleti yapmak istediği için kısa süreli olumsuzluklar yaşanmış. Karşılıklı tabii. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Efendim ya işte İstanbul'da Ermeni bırakmadık, Rum bırakmadık, Yahudi bırakmadık falan. İyi de bunlar karşılıklı oldu. Yani o dönemin, yani bundan 75 yıl öncesinin, 70 yıl öncesinin bütün Avrupa atmosferi içinde yaşanan bir takım şeyler. Evet. Yani burada sen Rum bırakmadın da Selanik'te Türk bırakmadı.
Evet.
Yani karşılıklı bazı şeyler oldu. Biz bugün bunu tartışırken o diğer atmosferi görmek istemiyoruz. Yani burada böyle bir Türkiye Cumhuriyeti var, ceberrut, ırkçı, faşist. İşte Ermenileri atıyor, Yahudileri atıyor, Rumları kovalıyor, Hristiyanlara baskı yapıyor falan. Hayır, tam tersi. Yani bugün baktığımız zaman hani o şimdi çok kolay oldu eleştirmek böyle yani cumhuriyeti kötülemek adına, tabii o aslında Atatürk'ü kötülemek adına yapılan. Ben de diyorum ki bak kardeşim, sen Atina'ya gittiğin zaman bir tane cami bulamıyorsun. Halbuki Atina'da, Selanik'te, efendim ve çevredeki Makedonya'da pek çok cami ya da İslam eseri var. Ama İstanbul'a geldiğiniz zaman hani gönderdik Yahudileri efendim ya da Rumları, Ermenileri. Ama eserleri korumuş. Burada bir kültür evet, var. Burada bir tarihe saygı var. Öbür taraflarda yok. Biz bunu hiç konuşmuyoruz. Dönemin mecbur kalınmış işleri. Yani biraz da uluslararası belki baskılar sonucu yapılmış hep operasyonlar. Adam diyor ki ben Yunanistan'da Türkleri istemiyorum. Yani ne yapacaksın? O zaman devlet refleksi giriyor. Sen istemiyorsan ben de al bunları. Şimdi bu mübadele yılları var. Bunları konuşmuyoruz. Evet. Onun için yani ben zaten o geleneğin ortadan kalktığına inanmıyorum. Ve şu anda da toplumsal olarak baktığımızda bir başka dinlere, başka kültürlere, başka efendim etnik kimliklere toplumsal bir düşmanlık yok. Yerel ve kişiseller var. Yani niye diyorum yerel ve kişisel? Çünkü yerellerde geçmişe dayalı husumetler de var. Yani her şey bizim buralarda konuştuğumuz kadar rahat, huzur içinde geçmemiş ki. Bir de yerel sorunlar var. Yani Kayseri'nin bilmem ne köyüne gittiğin zaman biz burada mesela Ermeni soykırımı oldu olmadı falan diye tartışırken mesela Kayseri'nin bilmem ne köyünde yaşanmış bir şeyler biliniyor ve bununla hiç ilgisi yok. Tamamen yerel husumetlerden dolayı bir bakıyorsun mesela orada Ermeni'ye karşı müthiş düşmanlığı var, husumeti var. Hayır bu toplumsal bir şey değil. Yerel yani kan davası gibi ya da işte iki ailenin husumeti gibi. Bunları çıkarırsak toplumda öyle bir şey yok.
Yok.
Evet. Onun için bizim belki bunu zorlamamıza bile gerek yok. Yani ben bazen şaşıyorum. Hani işte bütün kültürlere, bütün efendim kimliklere saygılı olalım. Ama saygısız değiliz. Evet. Bunu siyasete dökenler saygısızlık yapıyor. Ama hiç bu konuyla ilgili bir olumsuz görüşü olmayan kamuoyu bence bundan etkileniyor. Ve kendini sorguluyor. Bende bir şey yok ama diyor. Ya biz çok yapmışız diyor. Mesela bizim Cumhuriyet tarihine karşı bugünün yeni genç nesli de bir hınç olduğunu, bir öfke olduğunu görüyorum. Ya biz ne kötüymüşüz, yani neler yapmışız böyle gibi. Çünkü sadece olumsuzlukları arka arkaya bir sıraladığınız zaman yani etkiler.
Atatürk'ün yani modern Türkiye'ye kattığı demokrasi ruhu çok önemli. Yani eski tabii Osmanlı'dan gelen o özgürlükçü, barışçıl, birleştirici yapı gayet güzel yaşanıyordu. O ruhun tekrar Türkiye'ye de kazanılması, farklı inançların, farklı düşüncelerin kendini rahat ifade edebilmeleri, hür ve kardeşçe huzur içinde yaşayabilmeleri tabii anayasaya göre ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün, birliğinin aksine olmayan her şekilde rahatlıkla ifade edebilmeli, o özgürlüğe sahip olabilmeli Türkiye'de. Ama bunu bir kültür zenginliği olarak görmeli ve karşılıklı saygı çerçevesinde huzurla yaşayabilmeliyiz. Yani Atatürk'ün bu konuda da büyük katkısı oldu. Atatürk, yani bunu hakkını vermek gerekiyor. Biz bugün rahatlıkla bunları konuşabiliyorsak, istediğimiz şekilde hür yaşayabiliyorsak, hukuk devletinde o korumanın altında, tabii ki Atatürk'ün bundaki büyük katkısının yeni cumhuriyette hakkını vermek gerekiyor. Atatürk'ün karşı olduğu o zaman, yani belli kesimlerde sanki dindarlıkla Atatürkçülük farklı ve birbirine karşı bir şeymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı.
Özellikle.
Tabii. Halbuki Atatürk yobazlığa karşıydı. Yani Atatürk, ben ülke adamından bizzat kendim dinledim. Yani sen dindar mısın diye sormuş. Evet, Allah'a inanıyorum diye. Bu çok önemli. Allah'a inanmak lazım diye. Ve hutbelerini okudum, söyle ve demeçlerinde Allah büyüktür, şanı büyüktür. Din vardır ve lazımdır gibi. Atatürk dindar bir insan. Evet. Ama hepimiz gibi, yani cumhuriyete, laik demokrasiye inanan hepimiz gibi ve yobazlığın getirdiği sevgisizlik, sanatsızlık, estetiksizlik, yani insanlara karşı duruş gibi dinde olmayan olan şeylere, yani yobazlığa karşıydı. Değil mi?
Evet, kesinlikle. Evet, yani. Şimdi önemli olan insanların neye inandıkları, nasıl inandıkları ve o inanç uğruna ne yaptıkları önemli değil benim için. Toplumsal olarak ne yapıyor? İnsanlık için ne yapıyor? Ülke için ne yapıyor? Bugün geldiğimiz nokta, az önceki sohbetimizde yani Türkiye'nin bölgede bir yıldız olması, herkese... biz ama o sayede geldik işte. Evet. Atatürk eğer o batmış imparatorluğun küllerinden cumhuriyeti çıkarmamış olsaydı, biz bugünlere gelemiyorduk. Şimdi hani Arap milleti kızmasın ama yani Mısır'ın durumu bizim bugün 23'teki durum. Yani Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün bunlar bizim 23'teki demokratik anlayış, kültür şey anlayışı, toplumsal anlayış olarak, özgürlüklere bakış olarak bizim 23'teki halimiz neler? Ben nerelere gelmişim? Yani benim bugün Türkiye'deki, şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Biz bu ülkede yaşayan ve bu ülke için çırpınan insanlar olarak bugün geldiğimiz demokratik noktayı, hukuk anlayışını, özgürlükler anlayışını, ayrımcılığa bakış anlamındaki anlayışları kıyasıya eleştirebiliriz. Bu benim hakkım. Ama ben Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, dünya ölçeğinde baktığım zaman biz çok ilerideyiz. Evet. Yani bakmayın hani böyle bir takım raporlar geliyor işte demokrasi anlamında Uganda'dan geliyiz falan. Şimdi bazı kriterler var. Ama Uganda'dan geri ya nereye falan değilsin kardeşim. Sen Türkiye'nin dünyanın öndeki 15-20 ülkesinden biriyiz biz o anlamda. Yani ne kendimizi kandıralım, ne kendimizi üzelim, ne havaya girelim. Yani yok bilmem ne Kenya'nın da altında. Yok ya. Kim demiş onu bilmem ne. Neye göre? 3 tane kriter. Ay bu şeye benziyor benim. Enflasyon hesabı yapıyorlar ya. Parafin koyuyor. Mesela mum. Mum fiyatları mesela giriyor. İşte kadınların efendim tırnak oje parası giriyor falan. Tabii biz de diyoruz ki ya olur mu kardeşim yani sen çayın şeyini, patatesi, domatesi önce bir koy orada bir görelim. Peyniri bir koy görelim. Ondan sonra o detayları. Şimdi öyle bir kriter. O kriterlerden üçünü alıyor. Parafin açısından Türkiye zayıf görünce de Kenya'nın altındasın diyor filan. Yani böyle bir durum. Değiliz. Toplumsal olarak baktığımız zaman bu toplumda demokrasi birinci bir kere yerleşmiş durumda. Siyaseten kötü kullanımı var, anlatımı var. Onun için insanlar sanki sağa sola yalpalıyor gibi görüyor. Özgürlükler konusunda Türkiye aslında çok ileri. Kafaca belki şey olanlar var, rahatsız olanlar var. Ama bakıyorum bunların hepsi siyasi olarak kullanılıyor. Yani iktidar ya da iktidara gelmek isteyen unsur. Demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri, ayrımcılığı, efendim sosyal yaşamı, inançları kendi kafalarına göre empoze etmeye çalıştıkları için sorun var. Ama bu halk çok kolay adapte olabiliyor. Yani onu da şuradan bana söylüyorum. Yani Atatürk geliyor, devrimler yapıyor. Bunlar hepsi yaşam biçimini alt üst ediyor. Hani normalde travma yaşayacak. Yaşamıyor. Şimdinin bazı siyasileri efendim halka travma yaşattılar. Ya yaşattılar da bu ülke nasıl ayakta kaldı? %3 okuma oranı vardı. Sen harf devrimi yaptın. Daha 5. yılda %30'a çıktı okuma yazma oranı. 3'tü. Şimdi bugün %90'ın üzeri. Şimdi bugün bana şey yapıyorlar. Ben başka dil konuşacağım, başka alfabe yapacağım, başka bir şey konuşacağım. E yap.
Yap canım tabii.
Yani, ha yap o zaman.
Tabii. Şimdi yani ülkemizde tabii yani gelişimler çok hızlı ilerliyor. Yani teknolojik gelişim nasıl ilerliyor?
Çabuk
zihni gelişim de öyle.
Biraz öne geçiyor.
Biraz yani Türkiye'nin şimdi genel dünya üzerindeki o yıldız dediğimiz politikalarını besleyenler akil insanlar, aydınlar, kanaat önderleri. Şimdi siyaseti besleyenler de bunlar. Siyasiler, bugünkü siyasiler bugün varlar. Yarın yoklar, yarın başka siyasiler var. Ama bizim temel düşüncemiz, isteğimiz Türkiye'nin ilerlemesi siyasetin üstünde bir durum. Yani her türlü siyasi şeyi biz besleyebiliriz. Akil insanlar, aydınlar ve kanaat önderleri olarak. O yüzden konuşmanın başında da söylediniz. Hatta bunu geldi Amerika Başkanı 99 yılında Bill Clinton Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyledi. Türkiye 21. yüzyılın lideri ve yıldızı olacaktır dedi. Şimdi bu yani Türk milletinin gönlünü hoş etmek için söylenmiş bir söz değil.
Aynen.
Çok büyük sosyolojik altyapısı olan akil insanların üzerinde düşünce yoğurduğu, politikalar ürettikten sonra çıkmış bir cümle. Ama altyapısı çok geniş ki yurt dışında şu anda hakikaten işte enstitülerde, Amerika'da think tanklerde ve sosyologlar, profesörlerin hakikaten öngördüğü bir şey Türkiye. Yani hem jeostratejik konumu, hem yapısı, geçmişi, tecrübesiyle birlikte bizim bu bölgede birleştirici bir rolü olduğu ülkemizin ve mesela Türkiye Cumhuriyetleri İslam dünyasında bir köprü olduğu, laik ve demokratik yapısıyla özellikle özgürlükçü yapısıyla da diğer İslam ülkelerine, bölgeye tamamen bir örnek olacağı ve bu konuda o bölgeyi de zenginleştireceği yani yaşam standartı olarak, zihin üstünlüğü olarak, inanç, özgürlük bu konuda Türkiye'nin bir rol alacağı, birleştirici bir rol alacağı. Yani bu birleştiricilik rolünde ve lider olacağı, tabii bir hizmet etme anlamında lider. Yani abilik yapma anlamında değil, hizmet. Çünkü Osmanlı'nın geleneğinde zaten İslam ahlakının özünde olan olur yani. Allah rızası için yapılır, hizmet içindir. Yani böyle bir Yavuz Sultan Selim geldiğinde demiş yani ben buranın hadimiyim yani hizmetkarıyım, yani hakimi değilim demiş. Biz Türk milleti o yönde düşünen insanlarız. Siz mesela şimdi gazeteci yazarsınız ama kendi dünyevi meselelerinizden çok daha önde ülke meselelerini, insanımızın meselelerini dert edinmiş kendinize, sorun edinmişsiniz. O yüzden düşünce üretiyorsunuz, yazıyorsunuz. Bizim sivil toplum kuruluşları olarak biz de aynı şekilde düşünerek o düşünce tarzıyla hareket ediyoruz. O yüzden ülkemizi o bölgemizde oluşacak bir birlik yönünde, yani birleştirici, hem Avrupa ve Amerika ile de dünya ile de onu entegre edecek, birleştirecek ve böylece huzur ve barışı sağlayacak bir ortam oluşturmaya yönelik gayret içinde olmamız gerektiğini
düşünüyorum. Yani tabii ki öyle. Çok ideal şeyler söylüyorsunuz. Sıkıntı şu, bu ideal görüşleri hayata getirebilecek temel etken siyasi kadrolar. Şimdi Türkiye'nin zihinsel gücü yüksek, entelektüel düzeyi yüksek. Yani o çapta insanlar çok. Yani bugün bütün nüfusun entelektüel olması, çok iyi eğitimli olması, çok kültürlü olması, görgülü, bilgili olması mümkün değil. Yani bugün Amerika'da da %80 başka türlü yaşıyor, bir %20 var. Onlar bütün dünyayı yönetiyor. Evet. Türkiye'nin bu kapasitesi yüksek. Fakat bu kapasite siyasette egemen olamıyor. Sıkıntımız bu. Yani benim gördüğüm sıkıntı bu. Siyasette o %80 egemen olabiliyor. O zihin, daha doğrusu onların yarattığı aura daha etkili oluyor. Ve Türkiye'nin o entelektüel birikimi, o aydın birikimi, bilgi birikimi, kültürü, eğitimi bir türlü siyasette egemen hale gelemiyor. Onların arasından çıkanlar da çok çabuk siyasetin çarkları arasında çıkar dünyasına dalıyor. Sıkıntımız o. İşte bunu nasıl atlatacağız? Onun için belki sivil toplum kuruluşlarına daha çok görev düşüyor. Doğru. Yani oradan çok yoğun bir şekilde bastım. Siyasetin kalitesini yükseltmek zorundayız. Yani şu yanlış, çok halk adamı. Halk adamı ise işe yaramaz kardeşim. Şimdi çok aykırı bir şey söylüyorum. Popülist olarak halk adamı. Hayır, halkın üstünde olacaksın. Halk senin arkandan gelecek. Yani şimdi o zaman siyasete gerek yok, yönetime gerek yok. Her şey durur. İnsanlar o statülerini korurlar, adam gibi yaşarlar. Hayır. Ve sen o halka indim dediğin zaman bir şey üretmiyorsun demektir. Halbuki bir şey üreteceksin ki halkın durumu daha iyi olacak. Üretmediğin sürece halk da kalır, sen de kalırsın. O anlamda bu popülist söylemler çok bizde geçerli. Onun için bir takım aydınlar da buraya kayıyor. O bilgi birikimi de hoşuna gidiyor. Hem egoyu tatmin ediyor hem daha çok kazanıyorsun. Hep rahatsız olur. İyi olduğunu anlayana kadar geçen süre çok sıkıntılıdır. İşte Türkiye'nin belki özelliği bu. Atatürk'ün büyüklüğünü ben burada görüyorum. Evet. Bu Türklere ya da işte şunlara has bir şey değil. Bütün dünya insanlarına, mevcut duruma iyi bir şey yapacağım bak kardeşim sana diyorsun. İnanmaz insan. Ya ben şimdi bunu acaba kaybeder miyim? İşte Atatürk'ün büyüklüğü burada. O kadar hızlı geçmiş ve halk bunu anlamış. Eğer Türkiye'de bugün bu günlere kadar geldiyse halkın bu sağduyusu. Siyaseti falan görüyor. Oradaki çıkar çarkını da görüyor. Ama diyor ki bak bu benim yararıma. Onun için Atatürk'ün koyduğu ilkeler, yaptığı devrimler, özellikle laiklik, bilinç altında da olsa toplumdan kabul görmüş aslında. Ya buna karşı bir direniş yok. Şimdi bugün bir takım saçma sapan ekranlarda neler söylüyorlar, neler söylüyorlar Atatürk aleyhine, devrimler aleyhine, çok bilmiş bir şekilde neler neler söylüyorlar. Bence halk böyle bakıyor, gülüyor içinden. Abi haklısın diyor, oy veriyor, ayrı bir şey. Ama barışık. Türkiye buna borçlu. Türkiye halkı o cumhuriyet devrimleriyle, özellikle laikle barışık. Öyle yaşamıyor olabilir. Ya da kızıyor. Yani daha dindar görüyor kendini. Yapılan bir takım şeylere yapıyor, geçiyor. Ama karşı çıkmıyor. Onu yıkmaya çalışmıyor. Şimdi bugün yapılanlar, Türkiye'de özellikle aydın, ben bugün ama esas sorun aydın ihanetinde. Bu ülkenin yarattığı, yetiştirdiği, okuttuğu, emek verdiği, o entelektüel birikimine katkıda bulunduğu o insanların ihaneti var. İlk de onlar gider tabii. Ama sorunumuz orada. Yoksa bu halkın bunlarla ilgisi yok. Biraz daha rahat bıraksan çok daha ileri gidecek. Zorlamalar yapılıyor, hatırlatıyor. Durmadan yara kabuğu kaşıyorlar. Ya bunun hiçbirinin gereği yok. Ama neden? Oradan neman anlıyorlar. Oradan bütün gıdaları oradan. Ya halkla ilişkileri var ne bir şey. Bırakayım bir gecekondu semtine. İki gün yaşamaz. O, oradaki hayatı yükseltiyor. Budur yani.
Şimdi
ben burada...
Öfkelendirdiniz beni. Yok hayır. Niye?
Estağfurullah.
Şimdi şöyle. Ben hem katıldığım hem katılmadığım bir iki şeyi bu söyleyeyim. Tabii. Sonra da size bir şey sormak istiyorum. Şimdi dediklerinizin çok büyük bir çoğunluğuna katılıyorum. Zaten Türk toplumu genel olarak yobazlığa karşı olduğu için dindar kesim de dahil olmak üzere
Osmanlı'da
çok
da büyük
bir çoğunluğu.
Yani
da
yeni böyle değil. O zaman da yobazlığa karşı aslında.
Dolayısıyla zaten Atatürk de yobazlığa karşı olduğu için Atatürk'ün yaptığı devrimlerle dediğiniz gibi Türk toplumunun zaten bir problemi yok. Bunu zaten yaşıyor ve bunun rahatlığını, konforunu, keyfini de yaşıyor. Şimdi şu kısmına katılıyorum. Herhangi bir insanın dindar olup olmadığı kimseyi ilgilendirmemeli. O tamamıyla kendisiyle alakalı bir şey. Kendi bileceği bir konu. Hür iradesiyle bunu karar vermeli, istediği gibi de yaşamalı. Ama Atatürk önemli bir rol model. Yani önemli bir rol model derken en önemli rol model Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için. Dolayısıyla Atatürk'ün gerçek düşüncelerinin çok doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Ne yapıyor insanlar? Bir kısmı Atatürk'ü dinsiz gibi gösterip kendi ideolojilerine alet etmek istiyor. Bir tarafta da dindar kesimi Atatürk'e düşman ediyor. Halbuki bu doğru değil. Bunların ikisi de
tamam,
doğru
anladım.
Değil. Atatürk tam olması gerektiği gibi dindar. Yani yobazlığa karşı, gericiliğe karşı, bağnazlığa karşı, herkesin inancını kendi yaşamasından yana, kendisi Allah'a inanan, peygamberimize inanan, Kur'an'ın getirdiği güzel ahlakın öğretilmesinden, anlatılmasından, yaşanmasından yana. Ama bunun da devlet işleriyle ayrılmış bir şekilde layık bir ortamda olması gerektiğini anlatıyor. Şimdi biz bunu çok doğru anlatabilirsek diye düşünüyorum, aydın kesim, özellikle sizler. O zaman hiçbir zaman dindar insanlar bu şekilde kullanılamaz. Yani Atatürk'e düşman edilemez. Ya da yobazlar tarafından din yobazlıkmış gibi gösterilip o tarafa çekilemez. Bence Türkiye'deki en önemli problemlerden biri aydın insanların dinimize gereği gibi sahip çıkmaması.
Doğru.
Yani aslında aydın insanların Kur'an'ı çok iyi bilmesi, dini çok iyi bilmesi, kendileri yaşar yaşamaz o ayrı bir konu, o kişisel bir şey. Ama bunun bilgisine çok iyi sahip olup yobazların karşısına çıktıklarında çok net, gerçek, Kur'an'a dayalı bilgiyle onları mat edebilmeleri lazım. Şimdi böyle olmadığı durumda ne oluyor? Mesela bir televizyon programı izliyoruz. Laik kesimden çok değerli bir insan, çok kafası çalışan, aklı gayet güçlü bir insan. Dini bilmediği için dinle ilgili bir konuda öyle bir yorum yapıyor ki dindar kesimin tamamı açısından artık onun söylediği hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. O kimi dinleyecek? Onun karşısında hurafeleri, yobazlıkları, bir sürü şeyi dinin içine karıştırıp aslında çoğu yanlış olan şeyleri söyleyen insan onun tarafı haline geliyor. Halbuki o aydın insan Kur'an'ı çok iyi bilse, dinimizi bilse, peygamberimizin anlattığı din anlayışına sahip olsa, hakim olsa o zaman o halk ondan yana olur. Ve dinin de doğrusunu öğrenmeye gayret eder diye düşünüyorum.
Şimdi bak iyi oldu. Çünkü neden? Ben de az önce onu söylediğim zaman şöyle bir rahatsızlık hissettim. Çünkü bu gene farklı anlaşılabilir diye. İyi ki söylediğimiz düzeltme şansı oluyor. Şimdi bu ülkede özellikle dini istismar ederek, yobazlık yaparak siyasette öne geçmek ve ülkeyi yönetmek isteyen bir takım çevreler var. Ve bu çevreler bu ülkenin aydınlarını, inançlı insanlarını bir yere itiyorlar. Yani o konudaki tavrını koy kardeşim diye itiyor. Ve biliyorum ki bir kesim bu tuzağa düşüyor. Yani bir çırpınma halinde. Biliyor musun Atatürk çok dindardı demek. Aslında öbür tarafa bir taviz yani. Çünkü onlar o ortamı yaratıyorlar. Oraya çekiyorlar. İşte bir televizyon programında çok ünlü gazetecilerden biriyle hem de böyle son derece ateşli böyle dini bir şey oldu. Dedim ki ben tartışmam. Dedi, o zaman dedi nasıl? Valla dedim ki ben laik bir anlayıştayım ve televizyon programında din üzerinden tartışmam. Çünkü şöyle yanlış bir şeye de düştük. Bir takım aydınlar dinsel konuda da bilgili olduklarını ya da o konuda inançsız olmadıklarını göstermek için ekranlarda din konuşmaya başladılar. Ayetlerden örnek gösteriyor. Şimdi diyorum ki bak kardeşim senin karşında oturan din bilgisi ya da bu konularda daha bilgili ya da kendine göre daha yaşıyor. Şimdi bu adama İslam'ı öğretmeye kalkma. Yani Kur'an diyor ki diye adamın kafasına sokmaya çalışırsan o sana 20 tane söyler. Bu tuzağa düşmeyelim diyordum. Yani dini kuralları üzerinden bu daha doğru. Şimdi öyle arkadaşlarımız çıktı bütün samimiyetleriyle, yani İslam dini senin dediğin değil diyor şimdi. Karşı taraf da ona hayır seninki değil diyor ve o arada izleyen kamuoyunun büyük bir bölümü o aydınımızın yani İslam dini senin dediğin gibi değil diyeni değil, hayır tam da böyledir, sen din dışı gibisin diyenin yanında yer alıyor. Ve biz bu 1992-93'lerden itibaren televizyonlarda işte bu laiklik, yok türbandı, çarşaftı, şuydu tartışmalarıyla geniş kitlelerde bir başka bir hava yarattık. Yani laiklikle bir kavgası olmayan, cumhuriyetle kavgası olmayan, barışık yaşayan insanlar böyle yavaş yavaş saflar. Ya bu laik falan diyorlar ama kardeşim yani bunlar işte dinsiz mi oluyor? Ya da işte ya bunların da İslam'la ilgisi yok ki. Bunlar yakında bizim şeylerimizi de alırlar gibi bir psikoloji ittiler özellikle. Televizyonlarda bunlar konuşuluyordu ama ondan sonra o kitleye ulaşan işte o köy imamlarından tutun müftülere, vaizlere kadar diğer insanların olmadığı ortamlarda yani televizyondaki kadar geniş bir katılımın olmadığı daha dar alanlarda çok daha farklı şeyler hep söylediler. Yani o insanların işte dinle ilgisi olmadığını, İslam'ı zedelediklerini, İslam'a zarar verdiklerini o kitle daha etkili. Çünkü dini bir takım yanlışlar daha az eğitimli, daha cahil kesimlerde daha etkili. Onu bütün dünyada da böyle. Yani eğitim düzeyi ne kadar düşerse o zaman dini bir takım yanlışları işlemek çok daha kolaylaşıyor. Ve bunu yapmaya başladım. Benim karşı çıktığım buydu. Onun için evet. Mesela bir yerde gelince hani birisi çırpınınca hani biliyor musun Atatürk çok şeydi. Ya karıştırma diyorum sadece o. Yani Atatürk'ün de şimdi bir kesim var ki asla inanmıyor zaten. Şimdi adama bunu zorladığın zaman bu sefer isyan ediyor. Ya nereden diyor ya dinler falan değil diyor. O anlamda söylüyorum. Yoksa Atatürk'ün dini konudaki anlayışı tabii ki sergilenecek, söylenecek. O zaman bir kesim de ters tepiyor. Ve yani hepten düşmanlaşıyor. O canım sıkıyor yani. O evet, anlamda evet. Söyledim onu.
Evet evet. Şimdi güne kadar tabii dezenformasyon çok fazlaydı. Ya, yani bu mi? Konuda hatırlıyorum ben yani 80'li yıllardan beri dediği gibi Erkan'ın da farklı fikirlere bu konuyu alet etmek isteyenler Atatürk'e farklı bir imaj oluşturup bu ortamı hazırladılar. Ama yani şunu da takdir etmek gerekiyor. Ben şimdi söylemem lazım. Mesela Sayın Adnan Oktar'ın Atatürk'le ilgili bir külliyatı vardır gerçekten eserleri. Samimi bir dindar Atatürk, Türkiye'de böyle bir kitap yazılmamıştı ve bu kitap gerçekten birçok kesime öncü oldu. Yani ve anlayış, yani o dediğiniz anlamda insanlara öğreticilik anlamında, kültürel anlamda faaliyetlerde bulunmak, yazılar yazmak, söylemek. Belki o yanlış bilgilenmeyi ve dolayısıyla o yanlış fikirleri de zamanla kırıp yerleştirecektir. Yani bu hep böyle oluyor. Biraz evet. Zaman içinde biz evet. Öyle bir dönemdeyiz ki şu anda hakikaten Türkiye'de ve dünyada yani ideolojilerin kırılma dönemi, dünyada bir değişim yaşanıyor. İşte Arap Baharı diyorlar görüyorsunuz yani ya büyük devletlerin stratejileri, istihbaratlarını bile tahmin edemediği çok büyük gelişmeler oluyor. Ve esasında bu genel değerlendirmeye baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önünün açıldığı. Yani siyasetten çıkmak istiyorum. Yani siyasi kişiliklere bağlı değil. Hatta yani siz buna nasıl bakarsınız bilmiyorum. Siyasi partilerimizin çoğunun beraber çözüm üretmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani çünkü ülke meselesi. Yani bazen dar alanda siyasi karşılıklı demagojiler, diyaloglar vesaire yıpratıcı olabiliyor. Halbuki beraber de çözüm üretilebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sahiplensin. Mesela Türkiye'nin ileri gidişini bölgede birlik oluşturması Dünya Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin. Fark etmez. Yani o nasıl olsa aydınlar, akil insanlar, besleyecek olan insanlar. Yani hangi parti yaparsa yapsın, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, hangi parti olsun çok güzel hepsi. Yani hepsi ülkesinden iyiliğini düşünen
kimse zaten kötü bir şey yapmak yani, için yapmıyor
şüphesiz.
Da.
Şüphesiz. Yani
tercihler
evet yani
kötü
siyasetteki
noktaya götürebilir ya da
evet yani götürür. Birlikte hareket etme bazı konularda daha dayanışma halinde olmaları çünkü birlik ruhunu teşvik de eder bu yani halkımızın hoşuna da gider. Yani iki önemli siyasi lider birbiriyle atıştığı zaman değil de sevgi muhabbet içinde olduğu zaman bizim halkımız çok daha hoşlanır.
Ya halkımız hoşlanır da iyi mi olur?
Hayır, ülkemiz için iyi olur. Ülkemiz için, ülkemizin daha ileri gitmesinde, yani stratejik konumunu çok daha iyi değerlendirmesinde, daha ileri gitmesinde daha iyi adımlar atılabilir. Örneğin mesela ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu çok gündemde konuşuluyor. Evet. O süreçteyiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz onu?
Yeni anayasa falan yok, unutun. Buradan çıkmak. Şimdi bakın, orada bir tuhaf bir durum var. Yeni olan her şey ilgi çeker. Yani bana deseler ki arabanı yenilemek ister misin? Tabii. Yani imkanım varsa tabii. Yani işte yeni ev. Hepsi yeni olan bir şey. Şimdi böyle bir söyleniyor. Yeni anayasa, yeni anayasa, işte anayasaya ihtiyacı var falan. Fakat unutulan bir şey var. Şimdi bu anayasa deniyor ki asker yaptı 82'de. Tamam, yapıldığı günden beri buna karşı mücadele edenler de var mesela. Biri benim. Pek çok şeyine karşı çıkarak, o gün itibariyle de hayır oyu vererek karşı çıktım. Ama şartlar farklıydı. %92 halkın %92 harika bir şey, bu çok güzel, elinize sağlık dediler, yaptılar. Şimdi geliyoruz hemen, bu anayasa kötü. Şimdi bir, bu anayasa 1982'de kabul edildiğinden beri aynı gelmiyor. Yani bizim elimizde şöyle bir imkan var her zaman. Zaten işte bu laiklik kavramı falan millete anlatamadığımız bir yerde de bu yani. İnançlarla fikirleri bunlar bir araya getirmeye çalışıyorlar. İşte o karma karışık oluyor. Fikirler değişebilir, görüşler değişebilir. Bunların hepsi. Ve ben bu anayasayı ilk günden itibaren, ya burası aksıyor, burası aksıyor, düzeltme şansım var. Şimdi benim anlamadığım şu. Bu anayasanın 17 defa galiba 90 küsur maddesi değişti. Zaten 160-170 madde. Yani bunlar değişti. Şimdi bir, bu değişen maddelerde bir sorunumuz var mı? Ona biri cevap verecek. Yani ta 1987'den beri değişen maddeleri var. Bir, bunlar da hemfikir miyiz? Tamam. Koyduk kenara. Kaldı 1/3 anayasa. Şimdi burada seni sıkıntıya sokan ne var? Diyorum ben. Onları söyle. Elimizde, yani daha yeni referandum yaptık. 26 madde değiştirdik. Fevkalade dediler. Şimdi yeniden anayasa değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü o fevkaladenin fevkinde bir şeye uğradılar. Yani falan. Hukuk dışı, antidemokratik bilmem ne falan. Ama darbedir. Halk ihtilalidir ya da bir şeydir. Savaştır. Büyük bir afettir. Ondan sonra olur. Neden? Çünkü insanlar o tür travmalar yaşadıklarında toplumsal akıl daha efektif hale gelir. Yani artık orada bir anda o çıkarları, özel çıkarları bırakırsın. Toplumsal çıkarlar öne geçer hep beraber ve hızla anayasanı yaparsın. Ama bugün parlamento seçilmiş, halkın iradesi. Peki kardeşim, yapalım o zaman diyorum. Şöyle bir çizgi çekelim, Doğu Anadolu'da bir referandum yapalım. Töre cinayetlerine evet mi hayır mı, bakalım ne çıkacak. Şimdi ne olacak, bu halkın iradesi mi olacak? Gizli oyla oyunu veriyorsun. Terör cinayetine evet mi hayır mı? Bu namus meseleleri mahkemelerde mi görülsün, yoksa aile içinde mi çözülsün? Bak bakalım ne oluyor. Sosyolojik olarak yaptıkları araştırmaların %50'nin üzerinde çıkıyor. Şimdi o zaman öyle mi diyeceğiz yani? Halkın her dediği doğrudur. Değil. Halka neyi anlatıyorsan, neyi iyi anlatıyorsan ve neyi sömürüyorsan iyi bir şey koymak zorundasın o zaman.
Şimdi, yani evet, yani söylediğinizde haklılık payı var, fakat şu da var. Bu da, bakın, bu da bir gerçek. Hani 60'ta 80'de yapılan anayasalar zamanında Türkiye'nin sosyal şartları, mesela 80'den evvel öyle bir ortam oluşturulmuştu ki, yani milletimizi işte sağ sol, işte Alevi, hep böyle yani suni ayrımlarla kardeşi kardeşi vurdurtarak,
yani halk her şeyi bilirdi ve böyle bu kadar işte yok, oldu. Yani demek
insanlar,
sıkıntı mı?
İnsanlar can derdine düşmüşlerdi yani.
Doğru.
Hakikaten gerçekten öyle. Yani
düşmüştük
evden,
yani. Ben
evden,
hatırlıyorum.
Evden okula giderken, değil mi? Yani dönerken, yani ne yaparken insan hep bir tetikte yaşıyordu. İnsanın
tabii
can kaygısının olduğu bir ortamda. Tabii sonradan bir anda kesilip ortaya getirilince, yani insanların o şartlara göre durumu değerlendirmiş olduğunu görüyorum ben. Ama şu anda şunu da hakkını şöyle verip düşünmek lazım. Bakın 99 ile 2002 yılları arasında, yani ben şahsen de onun mağduru olarak, Türkiye'de hakikaten antidemokratik, antihukuksal, kişisel insan haklarına, hatta fiziki müdahalelerle maruz kalan çok insanlar oldu. Yani biz bunu yaşadığımız için. Ama şimdi burada bir biraz daha iyileşme var. Yani en azından zihinsel olarak ve işte görevlilere de bir daha şey yapılmış, birazcık da bir ortam var ama bunun hukuka da yansıması gerektiğini düşünüyorum. Ve adil yargıya da bunun yansıması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da tabii şey de var, yani psikolojik bir etki de oluyor hakimlerimizin, savcılarımızın üzerinde. Hatta basın da bu şeyi oluşturabiliyor.
Tabii. Yani demokrasiyi Müslüman olmak falan zanneden milyonlar var, biliyor musunuz? Yani inançlıysan, Müslümansan demokratsın. Laiksen ya da işte onları öne çıkarmıyorsan statikocusun, darbecisin. Öyle algılatıyorlar insanlara. Ne der ki, demokrasi bu. Hayır. Benim daha çok inanıyor olmam ya da inanana saygı gösteriyor olmam demokrasi değil. Önce ben hukuk düzenini kuracağım. Özgürlükler anlayışını yerleştireceğim. Ondan sonra kim neye inandı, inanmadı, onun önemi yok. Ama şimdi getirilen noktada, yani bugün pek çok kişi bir şey olunca, ama demokrasi yok. Siz türbanlı çocukları üniversiteye sokmuyordunuz, hani demokrasi? Ne alakası var onun demokrasiyle? O kurallar. O kurallar. Ha, bu kural doğru yanlış ayrı. Ama bu böyle çok şeyli bir şey yani. Bir tarafta sen dini bir kuralı toplumsal hayatta egemen kılmaya çalışıyorsun. Öbürü de diyor ki, hayır kardeşim, buranın kuralı vardır ve bu çatışmayı demokrasi diyorsun. Değil. Demokrasi çatışma, demokrasi tartışması o değil. Demokrasi şu. Senin inancına ben, senin inancını yaşamana saygı gösteriyor muyum? Hayır, göstermiyorsun diyor. Ne yapayım? Senin devlet memuru yapmıyorsun. Yapmayacağım tabii. Bir de devlet memuru mu yapacağım seni? Yapmayacağım tabii. Kuralı bu. Tabii sen bu kuralı değil. İşte anayasa onun için değişmez. O kuralları değiştiremediğin sürece anayasanın hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü ruhunu oradan alıyor. Ben diyorum ki kardeşim, dünyanın hiçbir ülkesinde dini simgeleri toplumsal hayatta egemen hale getiremez. İstediğin gibi yaşa. Ama ben polis olacağım ama türbanlı olacağım mesela. Ya da işte sakalımla ve sarığımla olacağım diyor mesela. Olamazsın diyorum. O zaman hemşirelerden bir üniforma düşmanlığı çıkıyor bu sefer. Ve asker efendim, militer. Tamam. Uçaktaki kaptanların da, hosteslerin de, hemşirelerin de hepsini atalım. Yani bunlar kurallar. Efendim üniversiteye böyle giren mi? Şu gün baktığım zaman bir şey yok. Ama ille türbanlı dediğin zaman da bende alerji yaratıyor. Niye kardeşim? Nedir senin derdin? Ya bırakın Allah aşkına bu yalanlar. İşte bu yüzden. Ha, suyu da döktük. Ya siz beni kızdırıyorsunuz.
Abi siz niye kızıyorsunuz ona?
Ama bunları konuşurken hakikaten şöyle bir şey mi oluyor? Çok bir şey zarar vermiyor.
Yok hayır.
Ben şuradan şey oluyorum. Yani bu yalanlar söylüyorlar. Bunu da bana böyle özgürlük diye, demokrasi diye, işte ayrımcılığa karşı, yani neyin ayrımcılığı kardeşim? Niye ayıralım ya? Kimse kimseye ayırmıyor. O anlamda söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Sıkıntı bu.
Ya zaten buradaki ana konu, her kim ne fikri savunuyor olursa olsun, samimi, içten, dürüstçe bunu yapıyorsa buna kimse alerji duymuyor ve duymaması gerekiyor.
Ne olmaması lazım?
Yani ne zaman ki insanlar samimi hareket etmiyor, yani başka bir amaç için, başka bir çıkar için ya da bir şeyler söyleyip başka türlü yaşıyorlarsa, bu doğal olarak tabii o samimiyetsizlik her kesimde alerji meydana getiriyor. Onun için dininle gerçekten samimi yaşayan insanlar tarafından anlatılıp örnek oluşturulması çok önemli. Zaten böyle olduğu zaman yobazlık hayatta
işte gündeme şey bulamaz. O zaman.
Evet, biter. Yani öyle olduğu zaman da hiç kimse dindar bir insanı görmekten rahatsızlık duymaz. Ben o konuda mesela size çok katılıyorum. Öyle bir kutuplaşma meydana geldi ki, türbanlı açık kadına nefretle bakıyor. Açık dekolte giyinen bir bayanda türbanlıya nefretle
bakıyor. Ama yoktu böyle
bakıyor.
Bir şey.
Yoktu. Mesela. Evet, biz mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda az sayıda da olsa türbanlı öğrenciler de vardı. Girmesi de yasak değildi. Hiç kimsenin hiç kimseyle de bir problemi yoktu. Yani normal, bizim gayet okulda, kantinde işte mini etekli bir kızla, yanında türbanlı bir kız oturup işte ders notu alıp verip girecekleri sınavla ilgili konuşurdu. Yani böyle bir algılama yoktu zaten. Bu sonradan böyle bir şey ortaya çıktı. Halbuki bu çok yanlış tabii. Yani herkesin birbirine mutlaka sevgiyle bakıp dıştan nasıl göründüğüyle ilgili onun inançlarını da yargılamaya kalkmaması lazım.
İşte yani bir bütün kız, zaten. Yani bir siyaset yapmıyoruz. İşte özgürlük bu, konuşmuyoruz. Adamın inancını soruyor. Onu yapamazsın.
Yapamazsın tabii.
Yani hayır, sen niye
böyle? Hayır. Şunu da bilemezsiniz.
Ama o da dayatıyor, ama diyor ki ben de böyle olacağım işte. O da öyle olacağım dediği zaman bu işin bir anda en bilinçsizleri ya da keskinleri karşı karşıya geliyor. O yüzden i̇şte toplumda zedeliyor. Işte,
yani. Evet, buna müsaade etmemek lazım. Yani bunu gerçekten hani aklı başında, kültürlü, bilgili, samimi, dürüst insanların bu konulara tam anlamıyla sahip çıkması lazım.
Ben i̇şte o da entelektüel bir içinde olur.
Mesela evet. O kadar çok isterim ki, siz mesela mutlaka biliyorsunuzdur ama çok daha derinlemesine Kur'an'ı bilseniz, dini bilseniz ve siz anlatsanız, sizin karşınızda hiçbir yobaz duramaz. Ben buna eminim yani, sizi tanıdığım kadarıyla. Siz ona öyle bir cevap verirsiniz ki, din adına herhangi bir hurafeyi anlatmaya kalktığı zaman cevabını alır oturur, izleyen herkes de size hak verir. Samimi herkes. E zaten adam da o kafadaysa ki, o çok az bir kesim, bırakın neye inanıyorsa inansın. O yani hiç kayda alınmayacak kadar küçük bir kesim Türkiye'de. Yani yobazlıktan vazgeçmeyecek bir kesim. Ama niye? Çünkü işte modern, çağdaş, doğru düzgün, güzel bir hayat yaşayan aydınlar dinimize gereği gibi sahip çıkmıyorlar. Yani bunu yaptıkları zaman onlar rol model haline gelir. Kimse o zaman din dışı bir takım şeyleri dinde varmış gibi, sevkisizliği, şefkatsizliği, hiddeti, şiddeti, sanki bu dinin bir parçası gibi, bağnazlığı, kültürsüz olmayı, estetikten, sanattan anlamamayı dindarlık gibi gösteren insanlara kimse o zaman itibar etmez. Alternatif görmeleri lazım. Gördüğü zaman insanlar mutlaka ona kayıyor. Çünkü hani şu çok net bir gerçek. Bizim Peygamber Efendimiz bugün yaşasa, dünyanın en şık, en modern, en çağdaş, en kültürlü, en nezaketli, sevgi dolu, şefkat dolu insanı olurdu. Yani ona böyle bakınca herkes her şeyiyle, kılığıyla, kıyafetiyle, tıraşı, her şeyiyle bayılacağı bir insan olurdu. Çünkü o dönem öyleydi. Bu dönem yaşasa bu dönem böyle olurdu. Çünkü Kur'an bunu gerektiriyor. Yani gerçek anlamda Kur'an'ı yaşayan bir insan dünyanın zaten en çağdaş, en modern, en uygar insanı olur. Ama işin içine hurafeleri, yobazlıkları, dinle hiç alakası olmayan bir takım şeyleri katarsanız ortaya ne çıkacağının son yok. Yani herkes kafasına göre bir şey ekler, ona göre de bir şey çıkar. Ne alakası var, adam mesela sakalsız insanı dinsiz kabul ediyor. Başı açık kadını dinsiz kabul ediyor. Bir kadın başı açıktır, o kadar derin bir imanı vardır ki siz onu bakınca dışarıdan anlayamazsınız. Yani hakikaten de mesela hani tesettürlü bir bayandan çok daha derin bir imana sahip olabilir. Ahirette de derecesi ondan kat kat fazla olabilir. Bunu bilemezsiniz.
Ayrıca da yani ona kimse de karar veremez.
Karar veremez, bilemez.
Gittiğimiz yani yerde...
Kesinlikle. Yani birisinin sakalı vardır göbeğine kadar, öbürü sinek kaydı, tıraşını olmuştur. Onun hangisinin ahirette bak, Allah katında daha kıymetli olduğunu...
Evet, yani sizin yani düşüncelerinizde samimi olduğunuzu ve düşünceyi ifade ederken de samimi olduğunuza ben yani uzun yıllardan beri inanırım. Herkes istediği şeyi düşünmekte tabii ve yaşamakta özgür. Bize bu demokrasi anlayışını gerçekten Allah verir. Yani o yüzden onu kimse de alamaz. Yani dinde zorlama yoktur der evet. Cenab-ı Allah. O yüzden herkes istediği şekilde yaşamaya, düşünce özgürlüğünü ifade etmeye, nazikçe herkesin hürriyetine kimseye dokunmadan istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahiptir. Dinimiz bize bu özgürlüğü vermiştir. O yüzden laiklik ve demokrasi bize dinimizi ve özgürce yaşamayı, her şeyi özgürce ifade etmeyi sağlayan çok önemli iki faktördür.
Çok
programımızın önemli. Sonuna geldik. A9 ekranlarında Sayın Can Ataklı'nın güzel sohbetiyle, katılımıyla olan programımızın sonuna geldik. Hayırlı günler dilerim.